Nerede insan? Yani genelde hayvanı düşün dendiği zaman zürafayı, fareyi falan değil ama genel olarak hayvanı düşün deniyor. Yani burada belirlenim yok. Evrensenin anlamı bu. Ve evrensel belirlilikten bu kadar soyutlandığı zaman nasıl belirlilik kazanacak? Belirliliği dışarıdan mı alacak? Yoksa içeriden mi alacak? İçeriden alacak. Çünkü evrensel kendinde bir olumsuzluk kapçı. Evrensel kendiyle olumsuz ilişkidir dersek bu
Evet.
zor bir şey belki de ama
ilerleme için değil mi?
Evet.
Belirlilik kazanmak için.
Kendiyle negatif ilişki. Yani orada şimdi geçen hafta Defne'nin yakaladığı şey oydu. Yani evrensel öyle bir şey ki bu etkileşim kavramı daha önceki töz olanının o nedensellikten sonra gelen bunlar hızlı konuşuyorum. Yani şeyden yakalayabilirsiniz. Kayıtlardan da daha sonra bakabilirsiniz şeyine, detaylarına. Evrenselin ortaya çıkışı etkileşim kategorisini izliyor bir şeyden. Mantıksal sıra olarak. Etkileşim kategorisi ise nedensellik kategorisinden sonra gelen kategori. Nedensellik kategorisinin yapamadığı şey, ya nedensellik kategorisi şey gibi neden etki ayrımını getirip, o göreliliği getirip işi orada bırakmak oluyor. Yani neden ve etki birdir. Ama yine de neden ve etki aynı zamanda şey, ayrılar. Yani orada eşitlik tam olarak kurulmuş olmuyor. Bu kabaca şey, özet yani. Etkileşimde o eşitlik tam olarak kuruluyor. Çünkü etkileşim şey, aynı zamanda nedenin de etki olduğunu gösteriyor. Yani Hegel onları ayırıyor. Neden kendinde etkidir? Tamam, güzel. Ve etki ortaya koyar. Etkin töz tarafından etkinleştirilir ya da üzerinde eylem, şiddet, güç falan uygulanır. Bunlar orada detaylı olarak var. Ama etkileşimde Bechsel bir punkt denen şeyde orada şey var. Tam bir eşitlenme var. Neden?
Şimdi bu evrenselin hareket şeyi mi?
Evrensele giriş. Evrensele girişte şu önemli. Evrensele geldiğimiz zaman o
geçiş.
Eşitliğin tamamlanmış olması.
Evrensel hani kendiyle ilişkiyi bir olumsuzlayıp da bir kendinde bir uç veriyor, bir açılmaya başlıyor ya. Hani o nasıl olacak diyor.
Ama daha evrensele gelmedik yani.
Evrensel, yani kavrama gelmedik. Evet, evrensel kavramın ilk momenti. Kavramın anlamı şu. Kavram
ilerlemsiz olan.
Evet, yani kavram aslında üçüncü moment. Şimdi belki biraz daha Hegel'in kendisine bakarsak oradan şey yapabiliriz. Yani önemli olan şu anda tam çözümü sağlamak değil, çözüme doğru ilerlemek. Ve evrenselin kavramın ortaya çıkışı, kavram, yani kavram nedir? Öz alanı tamamlandı, etkileşimle öz alanı tamamlanıyor, etkileşimin şeyi orada. Onun için konuşuyoruz etkileşimi. Ama kavram alanı, öz alanın ortadan kalkışı. Dolayısıyla varlık alanının da ortadan kalkışı. Yani kavram, Hegel'in sisteminde öz ve varlığın birliğini içeriyor. Onları negatif olarak içeriyor. Ve kavram ayrımı ortadan kaldırmış oluyor. Yani biraz önce ondan söz etmeye çalıştım. Oraya takılabilsek iyi olacak ama henüz şey yapmadık. Çelişki ya da ayrım momenti ya da basamağı yöntemin şeyi, orta noktası bir yerde. Yani bu diyalektik yöntem diyenlerin takılmaları gereken nokta orası. Orada ayrım var. Olumsuzlama olmuş. İlk olumsuzlama. Şöyle desem anlaşılır. Öz eğer ilk olumsuzlamaysa bu çok şey yeterli olacak. İlk olumsuzlamanın anlamı ikinci olumsuzlamanın zorunlu olmasıdır. Nokta. Yani olumsuzlama şey değil. İşin sonu değil. Çünkü olumsuzlamanın kendini olumsuzlaması gerekiyor. Neden gerekiyor derseniz bu şeyde de var, kongre kayıtlarında da var. Yani orada o bir soru sordu galiba. Ben öyle aldım en azından. Olumsuzun kendini ortadan kaldırmasının gerekçesi, mantıksal gerekçesi şu. Olumsuzun terimleri karşıtlar.
Ve çelişki yani
evet.
Konuştuğumuz şey değil mi?
Evet, çok basit değil mi? Olumsuzlamanın olumsuzlama ayrım aşaması. Önce onu anlamamız gerekiyor. Yani olumsuzlama olumludan ayrı bir şey. Olumsuzlama olumsuz, evet, öz aşamasına karşılık. Kavramsal, geniş planda düşünürsek, olumsuzlama öz basamağının şeyi, formülü ya da mantığı. Çünkü olumsuzlanma varlık alanında yok. Varlık alanı olumluluk alanı, dolaysızlık alanı. Dolaysızlıkta olumsuzlama yok.
Olan yani.
Olma alanı, evet. Öz alanı olumsuz varlık alanı. Negatif varlık alanı. Öz alanı dolaylılık alanı. Relativite alanı. Görelilik alanı. İlişki alanı. Ve burada ilişkili olan terimler karşıtlar. Olumsuzlama türlülük değil. Ya da birbirine ilgisiz ayrımın ilişkisi değil. Olumsuzlama demek düşmanların ilişkisi demek. Birbirini yok etme, ortadan kaldırma eğiliminde olan öğelerin ilişkisi demek. İki öğe var. Karşıtların ilişkisi bu demek.
Öz antitez o zaman. Peki o edimselliği ne bunun o zaman?
Bunun edimselleşmesi, yani o karşıtlığın, güzel, karşıtlığı potentia olarak alırsan,
çözülmesi
karşıtlığın edimselleşmesi, oradaki potansiyanın edimselleşmesi, o karşıtlığın patlaması, ortadan kalkması olur.
Veya bir birlik oluşması.
Tamam,
çünkü karşıtlığın anlamı o. Karşıtlık kendini ortadan kaldırmak için var olan bir şey.
Kalktığında başka bir şeye dönüşecek.
Birlik o. Ortadan kalkma ne demek? Karşıtların ortadan kalkması
yeni bir birlik oluyor.
İyi bir şey.
Geçiş olarak.
Evet. Karşıtların ortadan kalkması karşıt olmamanın kurulması anlamına gelir.
Değerleme mi?
Onun olumsuzluğu alalım.
Bu ilerleme artık.
Şimdi onun mantığını görmek, burada önemli olan şu, yani oradaki kavramın devrimini şu anda görebiliyor muyuz? Kavramın devrimi denen şey, o önemli. Karşıtları elde ettik.
Tamam.
Karşıtlar dedik ki bunlar düşman karakterini taşıyorlar birbirleri. Sıcak ve soğuk, gündüz ve gece, aydınlık ve karanlık. Bunlar barış içinde bir arada var olamazlar. Özellikleri o, yani kuzey ve güney. Kuzeyin olduğu yerde güney tamamen şeydir, olmayandır. Yani karşıt kutup. Karşıtlar, karşıtların karakteri birbirini ortadan kaldırmaksa tamam, onu kabul ediyoruz. Belki daha iyi formüle edilebilir. O zaman karşıtlık şey yapacak, çözülecek. Biz bu karşıtlığı şeyden aldık. Özün olumsuz varlık olması karakterinden aldık. Yani olumsuzlama bu önemli. Yani
nötral gibi bir şey.
Şimdi şu iki şey ayrı şeyler. Bunlar birbirlerine olumsuzlamazlar. Bunların arasındaki ilişki olumsuzlama ilişkisi değil. Olumsuzluk ilişkisi değil. Yani ilgisizlik, türlülük. Ayrım daha ayrım şey farklı bir kategori değil mi? Türlülük. Türlülük kategorisine döneceksiniz.
Olumsuzluk
var.
İnanmıyor mu?
Elbette.
Onlar da birbirine karşı gelen olumsuz değil mi yani?
Ama ilgisiz.
Ama ilgisiz. Bir şey değil.
Bu bunun başkası değil. Yani şu telefon, çayın başkası değil.
Nesi? Başka
şey değil. Telefon olmayan diye.
İlgisiz.
Onun başkası değil tabii.
Bu bunun bir ayrım var.
Gleichgültig, gleichgültig diyor. Indifferent. İngilizcesi. Indifferent. Yani o da incelendi. Türlülük bölümünde onu inceliyor. Yani özdeşlik ve özdeşlikten ayrıma geçiyor. Oralara dikkat edin. Özel ayrıma...
Kendi başkası gibi bir şey kullanıyor değil mi? Kendi evet, başkası evet. Olmak... Şey,
karşıt olmak.
Bir daha şey yapmak evet. Yani,
güzel.
Gene ayrılar.
Hatta kendi başkasında ya, bile...
Karşıtlar birbirini yok ettikten sonra ne oldu?
Ona geleceğiz. Karşıtların birbirlerini yok etmeleri konusu önemli. Yani çünkü olumsuzlama var. Olumsuzlama değil. Yani şimdi bunların arasındaki ilişki olumsuzlama ilişkisi değil.
Değil.
Şu ışıkla yani aydınlık ve karanlık arasındaki ilişki olumsuzlama ilişkisi. Yani burayı karartırsak ışık aydınlık gider. Bunlar şey değil. İkisinin birliği
olacak
karanlık. Yani görme şeyi olana ton.
Hangi
ikisinin bir arada bulunması, evet, aydınlık ve karanlığın bir arada bulunması. Yani
bütün orada, örneklerde aynı mı peki?
Aslında yani aydınlık derken arı aydınlık ve karanlık derken arı karanlık. Onu diyoruz. Orada kavramsal olarak düşünürsek öyle bir şey. Ama varlık ve yokluğun birliği, varlık mantık için mantıksal ve real arasındaki ilişkiyi de gösteriyor bu. Mantıksal olarak varlık ve yokluğun birliği olur. Bu zamansız bir şey bağlantı. Değil mi? Yani biliyoruz. Ama real diye baktığınız zaman şimdi insanların anlamakta güçlük çektikleri ya da yine de kolayca anladıkları şey şu. Realitedeki her şey tam olarak Herakleitos'un dediği gibi akış durumunda, oluş durumunda. Oluş durumunda olmak demek
ne var ne yok.
Olumluyu ve olumsuzu ya da birlikte kendisinde bulundurmak da demek aynı zamanda.
Yani değişim içinde olmak demek. Değişmek demek, bir şeyken başkası olmak demek.
Problem doğal mantıkta galiba.
Nerede? Doğal mantıkta.
Doğal mantıkta yani.
Evet, onla geçmemiz gerekiyor.
Yani realitede ara aydınlığı ya da ara karanlığı şey yapmamız mümkün değil.
Yok, realitede orada öyle bir şey pek mümkün değil. Yani olabilir. Ara aydınlıkla karşılaştığımız zaman ara karanlığa geçiyoruz hemen. Herkes evet. Onu yaşıyor.
Tam orada zaten.
Flash geldiği zaman kör oluyoruz bir noktadan sonra, değil mi? Yani orada ışık ara aydınlık denen şey. Başka bir an hiçbir şey görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Çünkü ara aydınlık tüm belirlenimi yok ediyor. Yani her şey eşit ölçüde aydınlık olduğu zaman görüş yok.
Etkin olan
o bilinen şey.
Peki ara aydınlık devam etse?
Evet.
Yanlışın olmasa, bir şekilde değil. Ne olur? Sürekli
bir insanı
fark etmez. Ayrım olmadığı sürece bir düşün.
Bir şey göremezsin.
Belirlenim daima şey.
Baskın olur o zaman.
Göremezsin. Yani hiçbir şey göremezsin. Aydınlıkta hiçbir şey göremezsen onu karanlıktan bile ayırt edemezsin. Kör. Yani kör insan ne görüyor? Karanlık mı görüyor? Belki sinir fizyolojisinden ötürü şey olabilir. Yani biz gözümüzü kapadığımız zaman karanlık görüyoruz. Değil mi? Ama bir süre sonra hiçbir şey görmüyoruz.
Bu olumsuzluk karakteri varlık alanına değil de özel anlamına ait. Evet. Varlık alanına ait. Ama biz belirli varlığa geçerken hep olumsuzladık. Sürekli olumsuzlama için
diyelim. Evet, olumsuzlama diyor orada Hegel. Ve kullandığı terim de öyle, negatyon.
Tamam. Ama biz siz özel alanına ait dediniz.
Olumsuz ve olumlu özel ait.
Şimdi varlık bölümündeki demin söylediğim aydınlığın karşısına karanlığı getirdiğimiz zaman, yani olumsuzluk ilişkisine sahip çiftleri getirdiğimiz zaman birisi diğerini ortadan kaldırıyor.
Evet.
Ama öz bölümündeki çiftler bir arada var
olabilir.
Yani bir şey olumluyken evet. Aynı zamanda olumsuz da olabiliyor. Görelilik ilişkisi içerisinde bir şey benzerken o oranda benzemez oluyor.
Evet.
Ortadan kalmıyor. Daha çok varlık alanında böyle bir olumsuzluk
geçişi yok mu? O geçiş için. Bazı da geçiş dedik ya.
Evet.
Geçiş olmak. Terim şey. Olarak şunu düşün. Olumsuzlama diyoruz. Olumsuzlama kavramı, o moment daha çok varlık alanında na aitmiş gibi bizim verdiğimiz örneklerde de öyle değil mi?
Hayır. Çünkü varlık alanı sadece olanı anlatıyor. Olanı. Sadece
dolaysız olanı demek istiyorsun.
Hayır. Yani tabii dolaysız olan da diyebilirsin. Özellikle
olumsuz olan da bir anlamda bir de dolaysız varlık.
Sadece varlıkla ilişkisi olan bütün kategorileri sıralıyoruz varlık alanında. Yani olandan bahsediyoruz ama hiçbir ilişkisinden bahsetmiyoruz.
Varlık alanında olumsuzlamanın olumsuzlaması olumlu
hiçbir
olmadı.
Hiçbir ilişkisi yok yani varlık alanındakilerin.
Tamam.
Sadece varlık alanının kendisi olma özelliklerini taşıyor. Yani varlık alanı olan ilişkileri
ama
gösteriyor.
Şimdi genel olarak varlığın karşıtı olarak belirli varlığı alamaz mıyız? Belirli varlık genel varlığın, genel olarak varlığın, varlık olarak varlığın olumsuzlaması değil mi?
Evet.
Evet.
İlk olumsuzlama.
Evet.
Yani o ilişki içkin olarak belki ya da şey olarak
o yani. Zaten aradaki fark o. O ilişki değil çünkü.
O zaman olumsuzlama bir ilişki biçimi değil.
Olumsuzlama bir ilişki biçimi aslında. Çünkü neden? İlk alandaki, yani varlık alanında yaptığın şey ilişki değil çünkü ilişki olması için kendinden başka bir şeyin olması gerekiyor. Ama varlık alanında sadece varlık alanını belirleyen belli kategoriler var.
Gerek kendisinden başka bir şey olmasına gerek değil çünkü ilk ilişkinin çıktığı yerde kendisiyle ilişki var. Başkası olmasına gerek yok.
Evet.
Ama
orada öyle ama normalde ilişki diyebilmek için bir şeye kendinden başka bir şey olması gerekiyor.
Yok. İki şey olması gerekiyor. Öyle değil. Yalnızca iki şey olması gerekiyor. Kendi. İlişki için minimal gereksinim iki şey olması. Başka evet. İki şey olması gerekmiyor.
Varlıkta o minimal gereksinim yok.
Yok.
Dolaysızlık olduğu için.
Dolaysız olduğu için, evet.
Şimdi az önce konuştuğumuz işte olumsuzlama bir ilişki biçimi olarak daha çok varlık alanında iki örneklere uyan bir şeymiş gibi. Yani öyle o mi? Şey, o ikinci moment birinci ortadan kaldırıyor. Tam karşıtı olarak. Yani o geldiği zaman birinci
ortadan kaldırıyor. Nasıl açıklayacağız? Yani şimdi Hegel, problem şu, olumlu ve olumsuz karşıtı öz alanına ait.
Evet.
Ama olumsuzlama kategorisi şeyde, Dasein'de hemen ortaya çıkıyor.
Evet, hemen ortaya çıkıyor.
Neredeyse en başlarda ortaya çıkıyor. Realiteyle birlikte.
Sen bunu birkaç kere dillendirdin esasında. Yani esasında ilişki orada da var ama filan diye de ben o bağlantıyı...
Valla onu Hegel de fark etmiş ve bu büyük mantıkta şey var, başlarda varlık bölümünde, muhtemelen de o Dasein bölümünde orada yansıma üzerine epeyce bir paragraf, yani yarım sayfa kadar ya da bir sayfa kadar bir açıklama yapıyor. Bu kategori diyor şeye aittir, öz alanına aittir. Ama burada da bunu kullanmak gerekiyor diyor ve yani belki de aradaki fark... İki tane ayrı terimi gerektiriyor olabilir. Yani olumsuzlamayla, yani varlıktaki olumsuzlamayla öz alanındaki. Çünkü varlık alanındaki olumsuzlamanın ilişki olmaması gerekiyor.
Tabii.
Dolaysızlık olması gerekiyor. Ve dolaysız olumsuzlama dediğimiz şey ise yokluk olacak. Yani onun daha iyi bir terimini belki bilmiyorum, düşünebiliriz. Ama ikisinin de olumsuzlama olması, ikisinin de içeriğinin aynı olması anlamına gelmiyor. Çünkü... Yani olumsuzlamanın
realiteyle... Varlık alanındaki olumsuzlamayla öz alanındaki olumsuzlama farklı.
Farklı. Yani...
Terim olarak aynı belki ama...
Burada varlık alanındaki olumsuzlama geçiş demek. Öz alanındaki olumsuzlama yansıma demek.
Varlık alanında edimsellik yok.
Yok. Ama geçiş. Yani o ilişki dediğin farklı ya. Farklı. İlişki var. Ama ilişki aynı değil. Varlık alanında başkasına geçildiği zaman bir şey ortadan kalkıyor. Öz alanında başkası ve bir şey bir arada varlar.
Evet.
Kavram alanında başkası ve bir şey eşitleniyor.
Eşitleniyor.
Aradaki yani bağlantı bu. En başında
anlattığım şey bu.
Evet. Evet. Yani varlık alanı bir şeyin alanı diyebiliriz. Öz alanı bir şeyin ve başkasının alanı, ayrım alanı. Burada kavram ayrım alanı var işte. Problem, yani çelişki, karşılık ve bu karşılığın kendini ortadan kaldırması, olumsuzlamanın olumsuzlaması kavramı oluşturuyor ve kavram alanı o eşitliğin, yani momentler arasında eşitliğin sağlandığı alan. Artık evrensel ve tikel şey bir. Evrenselde ne varsa tikelde tam olarak o var. O yüzden yani Hegel onu gördü herhalde.
Çünkü, bu da bir zorunluluk değil mi?
Hayvan dediğimiz zaman ya da bitki dediğimiz zaman o bitki evrenseli gülde de var, fasulyede de var, bitki olan her şeyde var. Yani o bitkilik evrensel olarak şeyi kendini hiçbir şekilde eksiltmiyor tikele geçtiği zaman. Hı hı. Tikelde de evrenselden gelen bir şey var. Şuna burada esas mantığın yine en önemli şeylerinden birisi çıkıyor. Eğer bir şeyden bir şey çıkıyorsa, yani bir çıkarsama yapıyorsak, o ikinci, yani türev olan şey, birincide mutlaka olan bir şey olmalı.
Şapkadan tavşan çıkar.
Şapkadan tavşan çıkmaz. Ancak
şapka.
Ancak varsa çıkar. Yani dolayısıyla şey gibi görünüyor bu. Yokluktan yokluk gelir düşüncesinin doğrulanması gibi görünüyor. Orada o şey var. Yine de öyle bir durum yok. Çünkü varlık şeyden geliyor, yokluktan geliyor. Yani ikinci aşama, türevsel olan şey ancak potansiyel olarak var olduğu için ortaya... Yani ortaya çıkma demek, potansiyel durumdan edimsel duruma geçme demek her şeyden.
Yani deminki...
Değil mi? Yani olmayan bir şey ortaya çıkmaz.
Peki potansiyel koyulmuş bir şey mi?
Başkası tarafından koyulmuş bir şey. O zaman görevli bir şey. Evet, öyle diyeceğiz. Potansiyel koyulmuş olan şey. Pozitif.
Aziz bir daha geçelim. Bir şey şu şey, varlık alanındaki olumsuzlama geçiş dedin, öz alanındaki olumsuzlama.
Görmüş. Başkasının, bir şeyin başkasında geçmiş.
Potansiyel koyulmuş bir şey... Yani ama aynı ölçüde de koyulmamış bir şey. Potansiyel kendinde yani ihsarmış.
Kendinde bir şey.
Güzel, kendinde bir şey.
Ama koyulmamış olması mümkün mü?
Evet, Hegel diyecek hayır, ki.
Yani o buradaki o bu şeyi kırmak şey mümkün değil. Yani bu böyle de böyle de.
Yani böyle potansiyel de şundan dolayı koyulmuş bir şey. Potansiyel kendini edimselleştirmek zorunda.
O zaman da koyulmuş.
O yerinde koyulmuş.
O yerinde dolaylı. Yani karşısında görünme var. Bu galiba onu anlatan bir şey. Yani karşısında görünme. Edimselleşmede potansiyelin kendini göstermesi. gibi bir şey var.
Karşıtında
Hegel ya. Diyor ya, bunları ayrı ayrı birbirinden soyutlayarak ya da kopararak anlamsızlaşırlar. Yani edimselleşme olmadan potansiyel olmaz. O yüzden o soyutlanmama ya da kopmama ilişkisini görünüş olarak anlatıyor. Karşısında görünme. Yani olumsuz ve olumlu. Bunları ayıramazsın. Yalnızca olumlu var. Yani yalnızca pozitif elektrik var ama negatif elektrik
var. Varlık alanında bu kendini olumlu olarak koyabilir. Yani
orada burada, anlamlı.
Evet anlamlı ama öz alanda yani şeyi kaldırdığın zaman kuzey, güney hiçbir şey evet. Var.
O yüzden koyulmuşluk aynı zamanda koyulmamışlık ya da dolaysızlık olarak görülebilir. Varsayım nedir? Varsayım dolaysız mıdır? Yani dolaysızdır. Çünkü varsayım tanıtlaması ya da dolaylılığı olmadan ortaya koyulan bir şey.
Ama
koyulan bir şey.
Varsayım kelimesi bize onun
türevsel şey olduğunu mu gösteriyor? Evet. Ve yine büyük mantıkta ona daha sık değiniyor küçük mantığa göre. Varsayım. Evet. Dolaysızlık gibi görünüyor.
Varsayım yok demek var olmadığını kabul edemek zaten.
Evet. Yok demek yok demek. Neyse.
Sen varsayım
ne diyorsun?
Yokla bahsetmeyelim.
Yoksa onu varsayıyorsun. Varsaymak için var olmadığını kabul etmiş olmak lazım.
Yok.
Öyle
tam
değil.
Tersi de olabilir. Varsayıyorsun.
Varsayıyor.
Varsayıyor. Doğru çıkıyor. Olmadığı için varsayıyorsun.
Olmadığı için varsayıyorsun da.
Hayır.
Varsa var olan bir şeyi varsayamazsın.
Evet. Çünkü var.
O zaten doğru değil mi? Onu söyledi. Yani güzel söyledi. Olmadığı için varsayıyorsun.
Ama o olmadığı için değil, sen olduğunu bilmediğin için varsayıyorsun.
Hayır. Olduğunu bilmediğin, olmadığı için. Yani ben bir şey varsaydım zaman o şeyin olmadığını bildiğim için
varsayalım ki diyorsun. Yani yok da.
Varsayalım.
Yani şimdi farz diledim. Varsayalım.
Ne şey söyledin? Yani amatik açısından ne söylediği gibi. Bir ispattaki ki varsayayım mesela.
Soluca götürüyor. Varsayım sadece soru çekmiyor.
Orada yok olduğu için değil. Öyle olup olmadığını bilmediği için
var. Bilmediği için
var. Mesela asal sayılar sonsuzdur, ispat edeceğiz. O inkar yöntemiyle şey yapıyor.
Hipotez.
Diyelim ki asal sayılar sonludur.
Evet.
Bu bir çelişkiye götürülüyor bu ifade ve asal sayıların sonsuz olduğunu gösteriyorsunuz. Yani sonuçta o varsaydığınız
peki, şey... Peki Pisagor teoremiyle başlangıçtaki o bağlantı, akari-akari-akari-akari teoremi yani. Neden bunu mu varsayayım? O da varsayayım.
O bir varsayayım.
Tanıtlamasız bir şey. Aha. Bu aslında şey, bilim felsefesi denen şeyi ilgilendiriyor. Çünkü bilim felsefesi üçgenlerin o mesela Pisagor teoremindeki, o önemli değil mi bu? Pisagor teoremindeki bağıntı, şey, o dik açılı üçgendeki bağıntı, akare artı b-kare eşit, hipotenüsün karesi değil mi? Onu biliyoruz. Bunu... şeyler, bilim felsefesi altına giren düşünürler, 20. yüzyıl şeyleri, bunu deneyim yoluyla tanıtlayabiliriz diyor. Yani bilim şeye bağlıdır, deneyime bağlıdır, gözleme bağlıdır.
Sağlam ve cetvel lazım, milimetrik.
Ölçeriz diyor, ölçeriz ve 1000 tane dik üçgeni ölçüp de aynı bağıntıyı bulursak o zaman bu bir yasa olur diyor.
Kime bağlı?
Teorik. Bilim felsefesinin şeyi bu, tırnak içinde orada felsefe, bilim felsefesinin yöntemi, savunduğu şey, bilim böyle, düme varımla elde edilir. Deneyim de gözlemden türetilir. Pisagoras böyle yapmıyor. O ölçmenin tanıtlama vermeyeceğini biliyor ve tanıtlama yapmak için ölçmeyi gereksizleştiren bir yöntem geliştiriyor. Yani aksiyonlar ve postülatlar üzerine falan dayanıyor.
Aslında kavramlar arasındaki zorunlu ilişkiyi gösteriyor.
Tabii.
Evet.
Yani tam, alanların eşitliğini gösteriyor.
Usul tam kendinde kılan.
1000 tane tanıtlama yöntemi var o Pisagor üçgeninin. Pisagor'un kendi kullandığı yöntemin dışında daha kestirme ve daha kavramsal var mı acaba?
Ben bildiğim 100 tane filan ispatı var.
160 tane biliyorum.
160 tane.
360
sayı.
Yazıda 100 tane ispatı doğrudur.
Onların eğer hepsi doğruysa, yani hepsi aksiyonlara dayanıyorsa, o zaman o şeyi tüme varından farklı bir şey. Çünkü orada bir üçgende, yani yaptığım bir tanıtlama bütün üçgenlerin o bağıntıya, bağıntı altına gireceğini gösteriyor. Tanıtlamanın anlamı o. Tanıtlama ölçmeyle yapılmaz.
Şimdi üçgenleri kapsayan bir genel bir şey çıkartıyorsunuz.
Yani mesela Kepler ölçtü, o da şey gibi. Aynı Kepler'in... o gezegenlerin yörünge yasalarını bulmasında da aynı şey oldu. Nasıl Pisagoras dik açılı üçgeni ölçtüyse, Kepler de teleskopla o Mars'ın yörüngesinin koordinatların yörüngede koordinatlarının nasıl değiştiğini ölçtü ve oradan o yörüngenin daire olmasını bekliyor.
elips çıkıyor.
Evet. O doğru ölçümler sayesinde beklenmedik bir şekilde elips olduğunu buluyor. Ondan sonra o elips çıktığı zaman, o zaman güneş diyor, elipsin iki oda olduğu için odakların birinde bulunur diyor. Kepler yasaları bunlar. Ve o zaman mesela bir Kepler yasalarından bir tanesi şey şu. Gezegen yörünge şeyden odak noktasına, yani güneşten uzaklara gittiği zaman hızı artar. Ve güneşe yaklaştığı zaman azalır. Dolayısıyla aynı zaman içinde taranan yayların alanı, yani mesela 5 dakika içinde taranan yayların alanı eşittir diyor. Yani çizimle daha iyi gösterilir ama şey,
ama çok kolay bir şey.
Uzak gittiği zaman hızlanıyor. Çünkü şey yapması gerekiyor.
Daha fazla yay kat eder.
Evet. Yani onun şey uzak gittikçe yavaşlıyor. Yavaşlıyor. Alan orantısından dolayı. Evet.
Yavaşlanması lazım.
Tabii güneşe yaklaştıkça yani o zaman daha hızlı gidiyor ve daha geniş bir alan tarıyor bu şekilde.
Güneş ama güneş etkisiyle alakalı yaklaştıkça.
Tabii tabii doğru. Doğru. Yani ters söyledim. Evet. O şimdi burada yöntem olarak yani bilim felsefesi açısından bizi ilgilendiren şey Kepler'in o ölçümlerle bulduğu şey ona örneğin şey yapıyor, bütün gezegenler için dönme yasası ya da yörünge yasası olarak ileri sürebilir. Değil mi? Çünkü bir sistemde bulunan bir şey, başka yıldız ya da güneş sistemleri için de geçerli olmalıdır. O bütüne varım olacak, genelleme olacak. Yani tek bir örnekten çıkarak onu bir evrensel yasa haline getirmek çok... Ama onu eğer şey yaparsa, ölçmeden ayrı olarak, kavramsal olarak tanıtlarsa, o zaman başka gezegenlerde ve güneşlerde ölçüm yapmasına gerek yok o sonucun orada da geçerli olduğunu görmesi, beklemesi için. Yani aradaki ölçmeye dayanma görgülü yöntem, orada bilim yarım, yani eksik bilim. Ve Pisagoras onu tamamlıyor. Yani Pisagoras'ın yaptığı şey, geometriyi şeyden kurtarmak, ölçmeden kurtarmak. O şeyde, Babillerde, Mısırlar arasında ölçmeden öteye gidememiş olduğunu söylüyorlar şeyin, geometrinin. Yani Yunanlarda bu şey var, geometri bilim olarak kuruluyor ve muhteşem bir bilim. Yani sadece şey yok, Pisagoras yok. Thales aslında ilk şey geometrici olarak kabul ediliyor. Çünkü şeyi hesaplamış, dairenin çapla iki eşit parçaya bölündüğünü.
Thales'in sınırı da var.
Thales'in...
Thales'e
matematikte mi?
Geometride.
Tabii yani birkaç teoremi var. Galiba 4-5 teoremi var. Şimdi aynıktan hatırlamıyorum. Ama onlara bilim diyoruz. Yani geometriye bilim diyoruz. Çünkü şey... aksiyonlar üzerine dayanıyor. Tanıtlama yöntemini kullanıyor. Yani ölçmede bir tanıtlama yok. Ölçmede ölçüyorsun. 3, 4, 5 diye buluyorsun şeyleri. Kenar oranı, kenarların boylarını ve her zaman o şey çıkıyor. 3, 4, 5 oranı çıkıyor.
Başka bir problem var orada. Ölçtüğün her şeyi, ölçme nesnesini tekrar ölçmen lazım.
Evet, ölçmeden bilemezsin. Yani bir karede, dik açılı üçgende bir sefer bağlantısının geçerli olmayacağını düşünebilir miyiz? Yasa olması düşünmemiz gerekir ama yasa diyor ki bütün üçgenlerde, dik açılı üçgenlerde o bağıntı vardır. Bu genelleme şey, olasılık veriyor. Yani ölçmeye dayalı bir şey, yasa şey değil. Her durumda, yani 1000 tane kuğu gördün, hepsi 1000 tanesi de beyaz. 1001. kuğu beyaz mı, siyah mı? Olasılığa göre bir beyaz olacak ama siyah olabilir. Ama genlerde yasa bulursan bir yapısal bir özellik, yani kuğular her zaman beyaz tüylü olurlar diye bir daha temel bir şey bulursan, yasa bulursan o zaman...
Yani deneyde asla tatmin olmuyor tam evet, kendine. Yani orada mutlaka bir şey payı kalıyor.
Bilim felsefecileri bunu söylüyorlar. Bilim deneye dayanmalıdır. Felsefeciler
deneyden veri alıyor, evet. Sonra aklıyla yorumluyor.
Bilim felsefecileri deneyin kendisinin yorumunu şey yapıyor, orada kalıyorlar. Yani usul çıkarsamasını kabul etmiyorlar. Yani aradaki fark şey, önemli bir fark.
Empirisistler değil mi?
Aldık.
Tabii, görgücüler.
Tamam.
Evet.
Doktor bilim kafir.
Kafir. Ne?
Yanlışlamak.
Evet, o oradan. Karl Popper.